Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 21.
İnsan ölünce ne kadar çirkin oluyor? Niçin her şey doğarken adamı güzel gözüküyor da ölürken çirkin? Biraz da sıtmam var. Sabahleyin Ayaşlı ile Hasan Bey'in odasını açtı. Nesi varsa gözden geçirdik. Defterlerini, kağıtlarını topladık. Aradan biraz geçince bunları Selime'ye vermeli. İşlerine bakmak için kağıtlarını gözden geçirdim. Ayaşlı Hasan Bey'in bütün işlerini biliyor, bana da anlattı. Mübadele işi bitse kalan işleri kolay. Selime'ye gittim. Erken kalkmış, giyinmiş, pencerenin önüne oturmuş, elinde mendil ıslak, gözleri şiş, kan içinde, rengi uçuk. Nasılsınız dedim. İyiyim, teşekkür ederim dedi. Biraz durduktan sonra, biri olsa da bugün beni babamın mezarına kadar götürse, bir daha kim bilir ne zaman görürüm dedi. Şaştım. Niçin? Siz buradan gitmek mi istiyorsunuz diye sordum. Gözleri yaşardı, başını çevirdi. Evet dedi. Orada kimsen var mı? Yok, kim olacak? Burada kalsanız daha iyi değil mi? Hiçbir söz söylemedi, önüne baktı. Hiç olmazsa burada iki kişiyiz. Benim de kimsem yok. Bana sorarsanız ben gittiğinizi istemiyorum. Burada birlikte kalırız. Biraz sustuktan sonra gene ben. Siz bilirsiniz. Hiç olmazsa birkaç gün düşününüz. Burada isterseniz ayrı bir ev tutarsınız. İstediğiniz gibi yaşarsınız. Bence düşünseniz iyi olur. Sonra isterseniz gene gidersiniz değil mi? Biraz düşündükten sonra müsaade etseniz de ben gitsem dedi. Siz bilirsiniz dedim. Yalnız hatırınıza fena şeyler gelmesin. Bugün yalnız kaldınız sanmayınız. Sizi tanıdıktan sonra Hasan Bey sağ da olsaydı gene burada kalmanızı isterdim. Elindeki mendilin ucunu bükerek teşekkür ederim dedi. Siz yabancı değilsiniz. Benim gitmem hayırlıdır. Bana söyleyecek söz kalmadı. Siz bilirsiniz dedim. Benim gücenmiş gibi olduğumu anlayarak gönlümü almak, beni avutmak için hemen yüzüme gülümsedi. Nasıl bundan evvel Cevdet'in beni bırakıp gitmeyeceğine inanmışsam, şimdi de Selim'in beni bırakıp gitmeyeceğine öyle inanmıştım. Ben kendimi ne kadar değerli görüyordum. Beni kadınlar bulunmaz bir koca bilirler ve bırakmazlar sanıyordum. Cavide gibi daha liseden yeni çıkmış bir kızın bir gözdesi olmaz mı? Öyleyse ne zaman gitmek istiyorsunuz? Ben ona göre her şeyi hazırlatayım dedim. Bilmem, bu akşam olur mu? Neden olmasın? Ben bankadan erken çıkarım, sizi kabre götürürüm. Oradan doğru istasyona ineriz. Sizde çok zahmetim oluyor dedi. Hiç karşılık vermedim. Belki benim gönlümü almak için birkaç kelime söylerdi. Beni kırkın incinmiş bırakmak istemezdi. Ama öyle tez davrandım ki sözleri dudaklarında kaldı. Selime babasının mezarında ağladı. Sonra otomobilde de birkaç gözyaşı döktü. Bana da bir şeyler söylemek istedi. O kadar kırgın gözlerle baktım ki belki bir soğuk karşılık veririm diye korktu. Söylemedi. İstasyonda Ayaşlı bizimle beraber bulundu. Ben bilet alınmasını, eşyanın yükletilmesini bahane ederek dolaştım. Ona söz söylemeye zaman bırakmamak istedim. Belki de hiçbir şey söyleyemeyecekti. Ben kendimi aldatıyordum. Tren artık kalkarken dedim ki, her ne zaman ihtiyaç olursa ya yazarsınız yahut bir şey de yazmak istemezseniz oradaki banka memuru her emrinizi yapacaktır. Tren kalkmıştı. O bana cevap verdi. Bir şeyler söyledi. Ben anlamadım. Ağlıyordu. Öylece gitti. Gitsin. Kendi istedi. Hasan Bey'in vasiyeti böyle mi tutulacaktı? İdare edemedim. Bir ufak şeyden hemen dargınlık çıkarıyorum. Salıvermemeliydim. Şimdi yeryüzü bana boş geliyor. Bana bu kadınlar içinden gene Turan'dan başkası sokulmadı. Selime'yi ne kadar çok, ne kadar seviyordum, ne kadar beğeniyordum. Ne güzel kadın, bana ne kadar uygun. Kim bilir orada bir sevdiği mi vardır. Yoksa benden mi hoşlanmadı. Şimdi Selime'yi sevmiş olduğumu ne iyi anlıyorum. Ayaşlı yanıma sokuldu. Gitmeyelim mi dedi. Gidelim. Sonra otomobilde bu hanım şimdi oraya kiminle gidiyor diye sordu. Hiç kimsesi yok ki. Ayvalık'a, evine gitti. Gitmeseydi ne yapacak şimdi orada? Bilmem, gitme kal dedim. Dinlemedi. Yanlış gitmiş. Ben yolunca söyledim. Akılsız kadın yahut çocuk değil ki zorla oturtayım. Elbet onun da bir bildiği vardır. Karı kısmının aklından ne olacak? Ya birine gönül verir yahut bir başka karıya körlüğüne gider. İşte bu. Ben söyledim. Babasının vasiyeti vardı. Gene de bir işi düşerse bakarız. Bizden bu kadar. Hasan Bey'in buradaki işlerine kim bakacak? Bilmem. Hiçbir şey konuşmadık. Ben bakarım. Sana ne kadar borcu var? Helali hoş olsun. Bana borcu yok. Nasıl yok? Ben biliyorum. O sağ kalsaydı ben gene almazdım. Ben bilirim ki Hasan Bey Enyaşlı'dan elden de para almıştı. Öyle sanırım ki Hasan Bey'in buna borcu 200 liraya yakındır. Bu paraları Ayaşlı'ya vermek istedim, almadı. Vallahi almam. Ölen adamın hatırı yok mu? Biz fıkarayız ama gönlümüz zengindir, diye bir de övündü. Ayaşlı ile kapıya kadar birlikte geldik. O eve çıktı, ben de Fahri'ye gittim. Fahri beni görünce Selime'yi sordu. Hani Selime Hanım ne yaptın, dedi. Gitti, dedim. Gitti mi? Nereye gitti? Evine, Ayvalık'a. Ben onu burada sanıyordum da ziyaretine gidelim diyecektim. Selime Hanım iyi akıllı kızdı, ben sevdim. Kendisine gitme dedim. Çünkü orada da kimsesi yok. Hiç olmazsa birkaç gün kal diye söyledim. Dinlemedi. Desene, bizim Halit'in işi suya düştü. O zavallı hazırlanıyordu. Kızı kendisinden resmen isteyecekti. Şimdi duyarsa arkasından gitmeye kalkar. Eh, aşağı Bağdat yakın. Seni bugün gene pek yorgun görüyorum. Bu ölüm seni çok hırpaladı. Bankadan birkaç gün izin alsan da dinlensen. Birkaç gün sonra düzelirim, korkma. Beni gönül üzüntüsü yorar, bu kılığa sokar. Beni bankanın işi yormaz. İnanırım ama dinlenmek sana iyi gelir. Bakalım, bir süresi düşerse izin de alırız. Ölüm 28, sayfa 196. Hüseyin Bey'den kalan odayı tutan fotoğrafçılar Abdülkerim'in çocuğunun ağlamasından bezmiş. Ayaşlı'ya haber yollamışlar. Sonra da kendilerini gelip söylemişler. Günün birinde de bavullarını alınca gitmişler. Ayaşlı bu fotoğrafçıların gitmesinden tutturup Abdülkerim'e söylenebilirdi. Odanın kirasını da isterdi. Hiç sesini çıkarmadı. Zinetten anladığıma göre Ayaşlı Hasan Bey'den kalan odayı da Abdülkerim'e vermek ve bu oda için para da istememek fikrindeymiş. İffet Hanım'la hastanede böyle konuşmuşlar. Birkaç gün sonra İffet Hanım hastaneden çıktı. Konuşulan işte yapıldı. Çocuğa geceli gündüzlü bir dadı tuttular ve oğlunu dadı ile bu yeni odaya yerleştirdiler. Bir hafta sonra da İffet Hanım'ın odasında kumar başladı. Anlaşılıyor ki Ayaşlı İffet Hanım'ı Turan'ı boş bıraktığı yere koymak istiyor. Yalnız İffet Hanım Turan'ın yerini doldurabilecek mi? Ayaşlı tutacağını anlamış olmalı ki bu işe başladı. Daha sorarlarsa İffet Hanım bu kumar işini idare edecek akılda bir kadın değildir. Faykağından çok zeki, çok akıllı ve idarildir. Ancak nedense Ayaşlı Faykağ'a o kıymeti vermiyor. İffet Hanım'ı daha elverişli buluyor. Bir gece İskender'de birkaç yabancı misafirle gelmiş. Oynamışlar ama Zeynep'in sözüne bakılırsa bir şey çıkaramamışlar. İskender, Turan Hanım da evine gidip geliyormuş. Ayaşlı bunu istemiyor. İskender'i İffet Hanım'a alıştırmaya uğraşıyormuş. İskender hiç çalımını bozmuyor. Sanki parası varmış gibi nereye giderse otomobille gidiyor. En iyi yerlerde yiyip içiyor. Zeynep'in söylediğine bakılırsa her sabah Şefik Bey onun odasına gidip ağlıyor. İskender ona söylese dinlemiyormuş. Bu dedikodular arasında Zeynep'in ağzında bir söz daha dolaşıyor. Ayaşlı gelecek yıl için gene bu daireyi tutarsa odanın birini İffet Hanım'a saman döşeyecekmiş. Eğer tutmazsa bir ev tutacak. İskender'le Abdülkerim'i birlikte alıp orada oturacak imiş. Demek Ayaşlı bu işi kazançlı buluyor. Turan Hanım'dan öğrenmiş, özenmiş olacak İffet Hanım Turan gibi bu işi çevirebilecek mi? Turan Süsen Hanım'ı, Beligan Hanım adında bir başka genç kadını, sonraları İffet Hanım'la Faykay'ı odasında göstermelik gibi bulunuyordu. Şimdi İffet Hanım da kendi odasında böyle hanımlar bulundurmak istiyor. Son günlerde bir akşam kimseyi bulamamış. Faykay'ın anasının evinde iki kız getirmişler. Turan Hanım odasında kadınlar bulundurur ancak işi kumarcılıkta neleri götürmezdi. Bunlar kadın bulundurmaya kalkınca nereye kadar gideceklerini kendileri de bilmezler. Faykal bugünlerde hasta ve isteksiz olmasa belki bunları biraz daha iyi idare ederdi. O da geceleri bulundursa da gönülsüz ve isteksiz davranıyor. Yalnız Ayaşlı'nın hatırı hoş olsun diye gelip gidiyor ve kimse bulunmadığı geceler odasından dışarı çıkmıyordu. Fuat Efendisi'nin metresinin kız kardeşi ile yaşamaya başlamış, birkaç gece arka arkaya eve gelmediği oluyor. Geldiği gecelerde karısından para çekmek istediğinden aralarında kavga eksik olmuyordu. Bunun için Fayka çok zaman ortada görünmüyor, görünür ise de istemeyerek gülüyor ve kocasından umudu kesmiş bulunuyordu. Fuat'ın anasına bir gün bizim bankanın önünde rast geldim. Vay, siz daha burada mısınız? Ah evladım, başımıza gelenleri sorma. Şimdiye kadar Fuat beni salıvermiyordu. Şimdi onun gönlü oldu. Bu evlerde oturduğum hanımdan yollamıyorlar. Bunlar İstanbul'dan benim 40 yıllık komşularım. Sizden iyi olmasınlar, pek iyi hanımlardır. Ben buraya geldiğim zaman kızlarını kocaya vermişlerdi. Şimdi o hanım ilkini doğuracak. Yavrucak yalvarıyor. Ah hanım teyzeciğim, benim ilkimde bulun da böyle öyle gidersin diyor. Olsun, benim tabiatım kimsenin yüzüne duramam. Hem yavrucak benim elimde doğdu. Kendi evladım sayılır. Annesiyle benim yaşta hiç farkımız yok. Düğünlerimizde ikisi bir hafta arayla oldu. Ben o sene rahmetli yavrucağımı doğurdum. Bunun anası tamam 6 sene doğurmadı. Ne laltalara, ne hekimlere, ne hocalara gitmediler. Sonunda o da bir oğlan doğurdu. Yavrucak ömürsüzmüş. Haftasında evlerden ırak, selamün kavlen geldi, çocuk gitti. Rahmetli annem okumamıştı ama pek akıllı bir kadındı. Bunlara söyledi. Vakitli vakitsiz bu oğlanı dışarı çıkarıyorsunuz. Sonra ben karışmam dedi. Nur içinde yatsın anacığım. Bu bizim Fuat'ta olduğu zaman da koca karının lakırtısı bitmiyor. Beni 1 saat ayakta tuttu. Demek şimdi gidemiyorsunuz. Ah nasıl gideyim yavrum, komşu hatırı. Gene başlayacaktı. Ben izin aldım, savuştum. Zinnet'in sözüne bakılırsa koca karı oğlunun metresinin evindeymiş. Fayka bir kere yakalamış getirmiş. Koca karı tekrar kaçmış. Artık o evin şenliği kalmadı diyormuş. Zinnet de onun gibi düşünüyor. Turan Hanım gününde burası böyle miydi diyor. Nasıldı ya? Akadın herkesi avucunun içine almıştı. Bak siz bir Refet Hanım'ın odasına gidiyor musunuz? Turan Hanım buradayken onun odasından çıkmazdınız. Şimdi burası suyu çekilmiş değirmen gibi kaldı. Baba çalışıyor, İffet Hanım'ı ortaya çıkarmak istiyor. Ama ilkin bir kere kadın hasta. İyi oldu diye gittiler. Hastaneden çıkardılar. Hiç de iyi olmamış. Hekimler yeniden ameliyat yapacaklarmış. Onun başına bu işleri Cevat açtı. Ben bilirim. Nasıl Cevat? Cevat açtı ya, ben bilirim. Cevat, Turan Hanım'ın da baş gözdesiydi. Turan Hanım onu uşak gibi kullanırdı. Hiç de gözdesi değildi. Turan Hanım işini bilirdi. Zinet gülümsedi. Turan Hanım başkasına tutulmuştu. Ama tez kurtuldu. Kime tutulmuştu? Siz herkesten iyisini bilirsiniz. Sahi siz şimdi hiç Turan Hanım'a gitmiyor musunuz? Gitmiyorum. Zinet yüzüme baktı, sözüme inandı. Niçin gitmediğimi de kestirdi. Çok akıllı hanımdır ama onun da kusuru kumarcılıktır. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Biraz durduktan sonra yine Zinet, bu sefer eskisinden çok iyiymiş dedi. Hep büyük adamlar evine gidiyorlarmış. Sen nereden biliyorsun? İskender Bey ile baba konuşuyorlardı, işittim. İskender Bey oraya gitmiş de baba onun gittiğini istemiyordu. Niçin? Elbet istemez. O da oraya gidecek olursa İffet Hanımlarına kim oynayacak? Şefik Bey mi? İskender'in de Şefik Bey ile başı dertte diyordun. Öyle ya, Şefik Bey'le kimin başı dertte değil? Sizin değil mi? Faykan'ın değil mi? Bana ne? Olsun, her sabah gelip dinletiyor ya. Zinet'in söyledikleri doğrudur. Şefik Bey artık eskisi gibi İskender'e borç verdiğini gizlemiyor. Her sabah benim odama gelip İskender'i Ayyaşlı'yı çekiştiriyor. Benim paralarımı kumarda yediler. Kabahat hep Ayyaşlı'dadır. Niçin? İskender'i kumara o alıştırdı. Senin İskender'in buraya alışık geldi. İskender buraya geldiği zaman elinde koca fabrikası vardı. Şimdi yok mu? Var ama bizim paralar gitti. Ne demek, şimdi fabrika sözünün manası var mı? Manası olsun olmasın, bizim paralar gitti ya. Gider elbette. Gelip de keseden zorla almadılar ya, sen verdin, onlar da yediler. Ben hiç vermedim. İskender beni kandırdı. İfal etti. Yok, devenin başı. Ama ben onlarla paramı bırakmam. İkisini de mahkemeye vereceğim. Hepinizi de şahit yazdırırım. O zaman yandın. Niçin? Ben ne biliyordum da neye şahitlik edeceğim? Niçin? Benim paramı aldıklarını bilmiyor musun? Yok, sen gelip söylüyorsun. Ben mahkemeye gidersem Şefik Bey geldi, böyle böyle söyledi derim. Ya İskender parayı almadım, Şefik Bey yalan söylüyor derse ne yaparsın? Elinde senedin var mı? Desin, ben onun da kolayını bilirim. Şimdi bana bak, sen saçma söylemekten vazgeç de İskender'i darıltmamaya bak, anladın mı? Yoksa paralar gider gürültüye. Ben adama para kaptırır mıyım? Onlar bilmezler. Sen bak ben nasıl paralarını alırım. Hadi bakalım. Şefik Bey'in bu tutumuyla İskender'den para koparabileceğini hiç ummazdım. Aldanmışım. Şefik Bey her sabah onun odasına gidip ağlayarak her rast geldiğine paralarını yedirdiklerini anlatarak İskender'i biraz korkutmuş. Yıldırmış olmalıdır ki son günlerde ona biraz para verildiğini Zinet bana anlattı. Sanırım 100 lira vermiş. Bu parayı aldığından olmalıdır ki Şefik Bey bu son günlerde söylenmeyi araladı. Eskiden İskender'den ayrılmaz. İskender oyun oynarken yanına sokulur. Ona Rusça söylemeye yeltenirken şimdi onu bıraktı. Bugünlerde o Abdülkerim'le anlaşmış, bağdaşmış görünüyor. Birlikte gidip içiyorlar. Gece yarısından sonra eve geliyorlardı. İffet Hanım oyuna başlayalı, çocuğa da bir dadı tutulup odası ayrılalı, Abdülkerim boş bir odaya bir tek karyola koydurmuş, çok yıllardan beri görmediği rahatı görmeye başlamıştı. Abdülkerim işinden de para çıkarıyordu. Bozöyük'ten odun getirtiyor, burada fırıncılara satıyordu.
Ayrım sonu.